Ayrım 12. Kıyamet Gemisi Clive Cussler. Sayfa 164. 12. Bölüm. Juan kulaklığını biraz daha derine yerleştirdi ve boğaz mikrofonuna parmağıyla vurarak diğerlerine yerine geçtiği mesajını yolladı. Aşağıda bir sürü bağımsız binadan oluşan ve etrafı beyaz badanalı duvarlarla çevrili halde responsivistlerin tesisi gözüküyordu. Tesisin arka tarafında taşlık bir plaj ve onun Korintos körfezine doğru 30 metre uzanan tahta iskelesi yer alıyordu. Rüzgarla birlikte gelgitin getirdiği denizin kokusunu alabiliyordu. Binalar alçaktı ve yere sıkıca tutunmuş gibi bir görüntüleri vardı. Kabriyoya Frank Lloyd Wright'ın tarzını anımsatmıştı. Çatıların üzerindeki yuvarlak kiremitler 3. nesil gece görüş gözlüklerinden siyah gözükse de kabriyo planlama briefinglerinden onların aslında kırmızı olduğunu biliyordu. Çimenler susuzluktan kavrulmuş kahverengi olmuştu ve yamru yumru birkaç zeytin ağacı da kuruyup gitmişti. Saat sabah 3.30'du ve sadece stratejik noktalara yerleştirilmiş birkaç direkten ışık vuruyordu. Dikkatini duvara verdi. 3 metre yüksekliğindeydi ve çift sıra kalın beton bloktan oluşmuştu. Her kenarda 250 metre boyunca yükseliyordu. Dünyanın bu tarafında adet olduğu üzere davetsiz misafirlerden korunmak için duvarın üstüne dikine cam kırıkları gömülmüştü. O gün daha önceden Linda ile yakındaki Korintos kentindeki tek güvenlik şirketine giderek kendilerini sahilde yeni ev almış Amerikalı bir çift olarak tanıtıp alarm sistemi monte ettirmek istediklerini söylemişlerdi. Dükkan sahibi responsivistler için yaptığı işleri böbürlenerek anlatarak sanki bunun bir kanıtıymış gibi Donna Sky'ın imzalı bir fotoğrafını göstermişti. Juan daha yerini aldığında duvarın üzerindeki tuzak telleri ilk fark ettiği şeyler arasındaydı. Daha sonra da kameraları görmüştü. Ekibi saymayı bitirdiğinde sadece binanın dış tarafında 30 tane tespit etmişlerdi. İçeride de bir sürü kamera olduğu kesindi. Taş döşeli araba yolunu ikiye bölen tekerlekli bir kapı vardı. Bir diğer kapı da arka tarafta iskeleyle aynı hizadaydı. Dikenli teller tesis duvarından denize doğru uzanarak kıyıdan içeriye girişi engelliyordu. Güvenlik tedbirleri çok aleni değilse de tesise bir yasak yer havası vermişti. Ama dışarıdan değil diye düşündü Juan. Bu yer dışarıdaki insanların içeri girmesinden çok içeridekilerin dışarı çıkmasını engelleyen bir görünüme sahipti. Binaların arasındaki alanı bir kez daha gözleriyle taradı. Ana binanın önüne 3 tane cip park etmişti. Isıya duyarlı kameralar ciplerin motorlarının soğuk olduğunu gösteriyordu. Ortada devriye veya köpek gözükmüyordu. Saçak altlarındaki ve aydınlatma direklerindeki kameralar sabitti. Muhtemelen binaların birinde güvenlik istasyonu vardı ve buradaki nöbetçi karşısındaki bir sürü monitörden tesisi izlemekteydi. Bu yüzden kabriyo öncü bir birlik göndererek Oregon'dan Atina'ya helikopterle geldikleri andan itibaren gözetleme yaptırttı. Yolun karşısındaki zeytinlikte oturup tesisteki kameraların kör noktalarını tespit etmek ve bu bilgiyi gemiye aktarmak için Link ve Eddie'ye 2 saat yetmişti. İçeride yaklaşık 45 responsivist olduğunu tahmin etmişlerdi. Ama aslında içeride bu rakamın 2 katını yaklaşık aynı konforda ağırlayacak kadar bina vardı. Önceden hazırladıkları stratejileri ve kusursuzlaştırdıkları taktikleriyle ekip günü her şeyi uygulamaya koyarak geçirmişti. Kiralık araçlar ayarlanmış, kaçış yolları belirlenmiş ve yakınlarda bir yerde George Adams'ın Robinson'u indireceği ve Kyle'ı Atina'nın Venizelos Uluslararası Havalimanı uçak hangarına götüreceği uygun bir yer seçilmişti. Chuck Gunderson, şirket üst yönetimine tahsis edilmiş olan Gulfstream jeti Roma'ya hızlı bir uçuş için hazır hale getirmişti. Tüm evraklar hazırlanmış ve onları alması için bir limuzin ayarlanmıştı. Bir aksaklık çıkması durumunda anında devreye alabilecekleri alternatif planları da hazırdı. O kadar ince ayrıntıları göz önüne almışlardı ki, Oregon'da Eric Stone'i gelgit tablolarını inceleyerek gizli harekatlarının başlaması için en uygun zamanı tespit etmişti. Her ne kadar kabriyo kaçırma operasyonunda yer alıyorsa da, kara operasyonları şefi olarak bu 4 kişilik saldırıyı Eddie Sank yönetecekti ve herkesin hazır olmasını sağlamak onun sorumluluğundaydı. İşaretimden sonra bir dakika dediğini duydu Juan kulaklarından. Şimdi. Juan vericinin düğmesine vurarak anladığını belirtti. Belinde asılı bir çift tabanca kılıfını kontrol ederek kısa Glock 19'ları kolaylıkla çekebildiğinden emin oldu. Aslında onun favori silahı 5.7 milimetrelik mermileriyle neredeyse tüm kurşun geçirmez yelekleri delebilen yeni Fabrik Nasyonel 5.7 tabancasıydı. Ama bu görevde öldürme planı yoktu. Gemi silahlarındaki personel Glock'ların 9 milimetrelik mermilerini normalin yarısı kadar doldurmuş ve kurşun çekirdek yerine balistik plastik kullanmışlardı. Yakın mesafeden öldürücü olabilen silah 5 metreden daha uzaktan ateşlendiğinde de normal bir insanı tek atışla saf dışı etmeye yeterdi. Saniyeler ilerledi ve sanki göklerden gelen bir işaret gibi bulutlar birdenbire yarım ayı kapatarak geceyi bir anda kararttılar. Gomez Adams yerini aldığında Juan Robinson R-44'ün titreşimlerini hafiften hissetti. ''Hazır mısın?'' diye yolun kenarındaki bankette yanında çömelmiş olan Mark Murphy'ye sordu. ''Üç günde iki görev.'' Mark içini çekti. Yüzü kamuflaj boyalarıyla kaplıydı ve uzun saçlarının üstüne siyah bir bandana vardı. ''Galiba bana bir garezim var.'' ''Kendini bizim kalıcı savaş bilgisayar korsanımız olarak gör artık.'' Kabriyo gömleğinin manşetine baktı. Kumaşa iliştirilmiş esnek bir bilgisayar ekranı vardı. E-kağıdın çözünürlüğü kristal duruluğundaydı ve ekrandan responsivistlerin tesisinin 300 metre yükseklikten alınmış görüntüsü yansımaktaydı. Linda Ross yolun aşağısında bir minibüsün içinde UAV'ye kumanda ediyordu. Kameranın yakınlaştırmasıyla birlikte Juan tesisi tüm çıplaklığıyla görebiliyor. Daha da önemlisi ortalıkta dolaşan kimse olup olmadığından da anında haberdar oluyordu. Deneysel görüntü ekranı çok fazla ışık saçıyordu. O yüzden Juan hafif bir parlaklık kalana kadar ekran ışığını kararttı. Aletin pilleri ve bilgisayar avcı yeleğinin arkasına dikişle tutturulmuştu. Juan Eddie'nin gidelim dediğini duydu. Murphy'yi omzundan dürttü ve birlikte yolun karşı tarafına koştular. Yumuşak tabanlı botları stabilize yolda hiç ses çıkarmıyordu. Beton duvara ulaştıklarında Juan sırtını duvara vererek ellerini kase gibi birleştirdi ve Mark Juan'ın avuçlarına basarak bir sıçrayışla omuzuna çıktı. Son anda durmasaydı Mark neredeyse bir hata yaparak dengesini sağlamak için duvarın üzerine elleriyle tutunarak cam kırıklarının avuçlarını kesmesine sebep olacaktı. Bir süre başkanın dengesini bulmasını bekledi. Orada olduğunu bilmese incecik güvenlik telini fark etmesi mümkün olmazdı. Duvar kenarından bir santim içeride duvar boyunca onlarca küçük yalıtıcıyla desteklenerek devam ediyordu. Tahminine göre 5 kilogramdan daha küçük bir basınç teli koparıp alarmı devreye alabilirdi. İncecik telden geçen akımı ölçmek üzere kemerindeki küçük keseden bir voltmetre çıkardı. Bir çift timsah ağızlı kıskaç seçerek tele tutturdu ve aralarındaki bir metrelik kabloyu da duvardan aşağıya sallandırdı. Böylece devrenin tamamlandığından emin olarak kıskaçların arasındaki teli hafifçe ürkerek kesti. Ancak korktuğu olmadı ve herhangi bir alarm ya da siren sesi yankılanmadı tesiste. Diğer bir keseden rulo yapılmış bir karbon fiber kumaş çıkararak duvarın üzerine serdi. Kendisini duvarın üstüne çeken Mark'ın tüm ağırlığına rağmen sağlam dokulu kumaş altındaki cam parçalarının ellerini kesmesini önledi. Yere atladı ve hafifçe sola doğru kaydı. Hemen peşinden duvara tırmanan Juan sessizce yanına indi. ''Gemiye döner dönmez rejime başlıyorsun.'' dedi Juan. Ama Murphy'yi havada tutmaktan dolayı herhangi bir yorgunluk belirtisi göstermiyordu. Boğaz mikrofonunu açtı. ''İçerideyiz.'' Tesisin karşı tarafında güvenlik kameralarındaki başka bir kör noktada Eddie ve Franklin Lincoln de gizlice içeri sızmaktaydılar. Her ne kadar Link güvenlik sistemlerini atlatma konusunda içlerindeki en usta kişi olsa da dünyanın tüm dövüş sanatları eğitimleri bir araya gelse Eddie'ye Link'in 130 kiloluk cüssesini taşıyacak gücü veremeyeceğinden telleri kesme işini Eddie üstlenmişti. ''Biz de öyle, beklemedeyiz.'' Kabriyo zemine yayılarak Murphy'yi duvardan uzaklaştırdı. Gelişi güzel görünen bir rota izleyerek ama aslında daha önceden tespit ettikleri kamera kör noktalarından geçmek suretiyle sürünerek ilerlediler. Ana binanın bir ucunda çatıda uydu antenler ve bir radyo verici kulesi vardı. Hedefleri orasıydı ve sürünerek ulaşmaları 7 dakikalarını aldı. Juan gece görüş gözlüklerini çıkardı ve ellerini gözlerinin etrafına yapıştırarak yüzünü cama dayadı. Arka duvara bekleme modundaki bir bilgisayarın solgun ışığı vuruyordu. Baskın öncesi keşif çalışmasında burasının kamp direktörünün odası olduğunu anlamışlardı. Pencerenin pervazında açılması durumunda devreye girecek bir alarm cihazını fark eder etmez cebinden çıkardığı bir aygıtı alarma tuttu ve göstergenin kızardığını gördü. Sonra aygıtı camın üzerinde gezdirerek tellerin çift camın içine tutturulma olasılığını kontrol etti. Gösterge yanmadı. Korintos'un en iyi şirketinin sağladığı güvenlik düzeyi buysa mesleğini değiştirerek Yunanistan'da ev hırsızlığına başlayabileceğini düşündü. İki küçük vantuzu üzerine yapıştırarak çok yavaş ve sessiz bir şekilde camı kesmeye başladı. Kesilen camdan sadece hafif bir tıslama sesi çıkıyordu. Az sonra vakumlu çift camın içindeki hava boşaldı. Kesiciyi marka verdi ve vantuzları kullanarak kesilen dış camı yavaşça çekip aldı. Aynı işlemi iç cama da uyguladı ve işi bittiğinde camı ofisin içinde yere bıraktı. Juan pervazın üzerinden atlayıp binaya daldı. Mark da atlayıp içeri girince kabriyo güneşlikleri indirdi. Ofise girdik. Anlaşıldı diye karşılık verdi Eddie. Juan bilgisayarı işaret ederek gerisi sana kalmış dedi. Murphy el eklemlerini kütürdeterek klavyenin başına geçti ve sistemi çalıştırmadan önce monitörün ışığını kıstı. Sonra bel çantasından yıpranmış bir elektronik nesne çıkardı. Üzerinde çıkartmalar ve kurumuş bir sakız topu vardı. Bilgisayarın USB girişine taktı. Bir süre sonra ekranda gülen bir kuru kafa belirdi. Görüntü kaybolunca Mark bir eliyle yazarken diğeriyle de kamyonuyla oynayan bir çocuk gibi mouse'u kullanarak hızla işe koyuldu. Juan onu kendi başına bırakarak el feneriyle odayı incelemeye başladı. Jaluzilerde aralık olabileceğini düşünerek pencereye fazla yaklaşmamaya dikkat etti. Responsivistlerin web sitesinden tesisin direktörünün Jill Martel isimli başka bir Kaliforniyalı olduğunu öğrenmişlerdi. Biraz kurcalayınca Martel'in gruba katılmadan önce Beverly Hills'te lüks otomobiller sattığını ve isminin birkaç kez araba hırsızlığı çeteleri soruşturmasında geçtiğini öğrenmişlerdi. Hatta bir keresinde suçlanmış ancak mahkeme öncesine tanıklar Meksika'ya kaçıp kayıplara karışınca dava düşmüştü. Odanın mobilyaları kabriyonun beklediği gibi masa, raflı dolap, iki koltuk, duvar boyunca uzanan bir kanepe ve bir sehpadan ibaretti. Ancak hepsi pahalı malzemelerdi. Sehpanın altındaki şarkalısı düz dokuma bir antik kilimdi ve bir müzayede de çok yüksek bir fiyattan satılabilirdi. Duvarları süsleyen fotoğraflarla Martel'in kendi tapınağıydı burası. Juan fotoğraflardaki kameraya gülümseyen bazı tipleri tanımıyordu ama bir kısmı da kolayca tanınabilen yüzlerdi. Donna Sky'la olan birkaç poz hemen gözüne çarptı. Bu sıradan fotoğraflarda bile kadının güzelliği çarpıcıydı. Siyah saçları, badem gözleri ve sektördeki en çıkık elmacık kemikleriyle Hollywood asaletinin somut bir örneğiydi. Kabriyo kadının hayatında kötü giden ne vardı da kendisini böylesine tarikata teslim etti diye düşünmeden edemedi. Bir başka fotoğraf çekti dikkatini. Martel ve bir başka adamın bir yelkenlide çekilmiş eski bir fotoğrafıydı bu. Bir de imza vardı. İnancını yitirme. Lydell Cooper. Fotoğraf muhtemelen Cooper yelkenlisiyle denizde kaybolmadan kısa bir süre önce çekilmişti. Sahil güvenlik raporlarında botun birdenbire ortaya çıkıveren bir fırtınada alabora olduğu yazıyordu. Diğer 5 küçük tekne de fırtınaya yakalanmış ve 3 kişi daha boğulmuştu. Eğer Juan bu bilim adamlığından dönme peygamberi tek kelimeyle tarif etmek zorunda kalsaydı tercihi donuk olurdu. Öne çıkan hiçbir özelliği yoktu. 60'larının ikinci yarısında yumurta kafalı, gözlüklü, saçlarının önü tamamen açılmış bir adamdı. Gözleri ışıltısız kahverengiydi. Gri bıyık ve sakalları ne görüntüsüne bir şey katmış ne de ondan bir şey eksiltmişti. Sanki emekli bir bilim adamının sakallı olması gerektiğinden mecburen bırakılmış gibiydiler. Juan adamda binlerce insana ilham verip peşinden sürükleyecek en ufak bir karizma veya çekicilik bulamamıştı. Cooper'ın neye benzediğini bilmese Martel'in duvarına muhasebecisinin fotoğrafını astığını düşünebilirdi. Oldu diye bağırdı Murphy ve hemen ardından bu kadar ses çıkardığı için suçlu suçlu etrafına bakındı. Özür dilerim, sistemlerine girdim çocuk oyuncağı. Juan hemen yanına gitti. Kyle hangi odada bulabilir misin? Her şeyi çaprazlama girmişler. C binasında Eddie ve Link'in tırmandığı duvara yakın olan en yeni bina. Kyle'ın oda numarası 117. Fakat odada tek başına kalmıyor. Oda arkadaşının adı bir bakalım. Jeff Ponsetto. İyi işledi Cabrio ve bilgiyi Eddie ve Link'e geçti. Bulabildiğin her şeyi indirmeye başla bilgisayardan. Linda Ross taktik ağından erişti. Başkan, ekranınızı kontrol edin, ziyaretçileriniz var. Juan koluna baktı. Bakım işçisi tulumları giymiş iki adam tesisi kat ederek yürüyorlardı. Ellerinde tamir gereçleriyle Murphy ile ikisinin bulunduğu ana binaya doğru geliyorlardı. Mühendislik personeline herhangi bir acil durum çağrısı olsa mutlaka duyarlardı. Juan bu durumdan hoşlanmamıştı. Murphy, indirmeyi boş ver, hemen gidelim. Juan kapıya doğru giderken masa lambasının altına bir elektronik dinleme cihazı yerleştirdi. Hemen fark edeceklerini biliyordu. Ama kritik olan ilk anlarda Jill Martell'in ofisinde olup biteni iletebilecekti. Pencerenin önünde durdu ve kolundaki ekranı yeniden kontrol etti. İşçiler ön kapıya yaklaşıyordu. Bu da onlara kaçacak zamanı sağlıyordu. Yavaşça jaluziyi kaldırdı ve pencere pervazının üzerinden atladı. Farkında olmadan kılıfından çıkardı, Glock da elindeydi. Eğilerek ve kör noktaları gösteren haritalarını izleyerek C binasına doğru ilerlediler. Her adımlarında ayaklarının altındaki kurumuş otlar çatırdıyordu. C binası da tesisteki benzerleri gibi tek katlı beyaz badanalı ve yuvarlak kiremit çatılıydı. Link ve Eddie yukarıdaki kameranın görüş alanından kaçmak için kapının yanındaki duvara sıkıca yaslanmışlardı. Güvenlik sisteminin tuş takımı sağda duruyor, tellerin tuttuğu açık kapağı yan tarafında sallanıyordu. Link çoktan yedekleme devresini monte etmişti. Kocaman ellerine rağmen eski donanma özel kuvvetler subayı şirketin en iyi çilingiriydi ve aletlerini bir beyin cerrahının hassasiyetiyle kullanıyordu. Bir maymuncuk ve levye ile kilidi sola kaydırdı ve kapı açılıverdi. 14 saniye diye fısıldadı dedi. Ustadan bir sayı daha diyerek sırıttı Link ve bina boyunca uzanan uzun koridora adımını attı. Tavana monte edilmiş siperlikli floresan aksesuarlardan yayılan yumuşak ışığın aydınlattığı koridorda birbirinin aynısı olan onlarca kapı sıralanmıştı. Halılar resmi gri renkte ve binanın üzerine oturduğu beton zemin kadar sertti. Dördü birden ilerleyerek sollarındaki büyük mutfağa ve sağlarındaki içi bir düzine sanayi tipi çamaşır makinesi olan çamaşırhaneye göz attılar. Hiç kurutma makinesi gözüne çarpmamıştı Juan'ın. Responsivizmin ilkelerinden biri de insanların doğaya en az ölçüde müdahale etmesiydi. Bu yüzden bir binanın tepesinde gördükleri güneş panellerinin varlığı gibi kurutucuların da yokluğu inançlarına uygundu. 117 numaralı odayı kolaylıkla buldular. Link tepedeki aksesuara uzanarak kapağını açıp içindeki floresan ampulü yuvasından çıkardı. Dördünde de gece görüş gözlükleri vardı. Juan kapının kolunu çevirdi. Girdikleri oda tipik bir yatakhaneydi. İçeride iki metal karyolalı yatak, bir çift masa ve aynı desende çekmeceli dolaplar vardı. Bitişik banyo küçük, seramik kaplı bir bölümdü. Yerde duş suları için bir tahliye borusu vardı. Gözlüklerin ürkütücü yeşilliğinde şekiller belirsizleşmiş, renkler siyahın tonlarına dönüşmüştü. Fakat yataklardaki silüetlerden insanların uyumakta olduğu apaçık belli oluyordu. Hortlamalar da bunu doğruluyordu. Eddie komando pantolonunun cebinden plastik bir kutu çıkardı. İçinde 4 enjektör vardı. Şırıngalardaki uyuşturucu bir yetişkini 20 saniye içinde etkisiz hale getirmeye yeterdi. Kyle tarikata kendi iradesiyle katıldığından götürülmeye karşı koyacağı kesindi. Programlayıcı adam Janner, Linda'ya genç adamı uyutmalarını önermişti. Aksini de söylese Juan bunu yapmayı zaten planlıyordu. Eddie iğneyi Cabrio'ya verdi ve yataklardan birine yaklaştı. Adam yüzük oyunu yapmıştı ve yüzü duvara dönüktü. Seri hareketlerle Sank tek eliyle adamın ağzını kapattı ve diğeriyle iğneyi ensesine batırarak baş parmağıyla pistona bastırdı. Odanın diğer tarafında Juan da aynı şeyi yaptı. Kurbanı gözlerini açıp panik içinde Juan'ın koluna sarıldı. Juan debelenmesine rağmen adamı kolaylıkla zapt etti. Juan içinden 20'den geriye doğru saymaya başladı. Ona geldiğinde adamın tepinmesi iyice yavaşlamıştı. 3 dediğinde tamamen hareketsiz kalmıştı. El fenerini adamın yüzüne tuttu. Her ne kadar Kyle Hanley annesine benziyorsa da Juan oğluna bakınca Max'i gördü ve aradıkları kişinin o olduğundan hiç şüphesi kalmadı. Bulduk. Link önlem olarak Kyle'ın el ve ayak bileklerine plastik kelepçeler geçirdi ve genç adamı sırtladı. ''Her şey tamam mı koca adam?'' diye sordu Juan. Link karanlıkta sırıttı. ''Senin zavallı kıçını 3 yıl önce Kamboçya'da 12 kilometre taşımıştım. Bu ne ki kuş kadar hafif?'' Cabrio e-kağıt ekranını kontrol etti. Her şey sakin görünüyordu. Ama yine de Linda'yı telsiz aradı. ''Görevliler hala ana binadalar. Bulunduğunuz yerin karşısındaki binada bir ışık yandı az önce. Ama 1 dakika 8 saniye sonra söndü. Tuvalet ışığı. Bence de öyle. Çıkabilirsiniz artık.'' Anlaşıldı. Ekibine döndü. Artık gidebiliriz. Koridorda yürümeye başlamışlardı ki bir zil sesi ortalığı inletti. Yangın alarmı gibi tiz ve kulakların zarını patlatacak kadar güçlü bir sesti. Bu gürültüde haberleşmeye imkan yoktu ama hepsi deneyimli profesyoneller olarak ne yapacaklarını biliyorlardı. Önde giden Eddie, Link ve Mark hemen arkasından izliyordu. Üçü birden hızlanarak artık gizlenmeye gerek duymadan koridorda ilerlemeye başladılar. Bu artık kapıp kaçmaktan çok Eddie ve Linda görevlerini tam yaptıysa birazdan patlayacak olan bir mayının bulunduğu duvara doğru bir yarış halini almıştı. Linda Ross siren seslerini duyacak kadar yakındı ve hemen George Adams'ı arayarak hızlı kurtarma için Robinson'u getirmesini söyledi. Doğruca yola inebilir ve muhafızlar ne olduğunu anlayana kadar herkesi alıp havalanabilirdi. Juan'ın bir tarafındaki kapı açıldı ve uykulu gözlerle pijamasının altını giymiş bir adam çıktı. Cabrio dirseğiyle çenesine vurarak adamın boş bir çuval gibi halıya çökmesine sebep oldu. İleride bir başka adam oda kapısından kafasını uzatmıştı. Sırtındaki Kyle Hanley'in ağırlığına rağmen Link iki yana hamle yaparak adamı kolayca duvara yapıştırdı. Responsivistin kafası kapının metal çerçevesine çarptı, gözleri kaydı ve sırt üstü yere uzandı. Dış kapıya geldiklerinde Eddie içgüdüsel olarak durakladı. Juan kolundaki ekrana baktı ama Linda Adams'la meşgul olmalıydı. Çünkü pilotsuz aracın kamerası karanlık okyanus sularından başka bir şey göstermiyordu. Linda'nın kız çocuğu gibi gelen sesini kulaklıklardan duyabiliyordu. Ama şiddetli alarm sirenleri ne dediğini anlamasına imkan vermiyordu. Tek algıladığı tiz ses tonuydu. İstihbaratın yokluğunda omuzlarını silikti ve elinde glokuyla ön kapıyı açtı. Tüm tesisi çınlatan siren sesleri dışında her şey önceki kadar sakin gözüküyordu. Ne koşturan muhafızlar ne de başka herhangi bir hareket vardı. Fazladan ışıklar bile devreye girmemişti. Yatakhanedeki korkunç sesten kurtulunca Juan Linda'nın ne dediğini anlamak için elleriyle kulaklarına bastırdı. ''Kat tarafta! Muhafızlar uzakta! Gomez geliyor! Acele edin!'' Gece görüş gözlüğüyle uğraşırken yakındaki binanın köşesinde gri üniformalı 3 adam belirdi. Adamların silahlı olup olmadıklarını anlamaya çalışırken saniyenin parçası kadar bir zamanı boş harcadı. İçlerinden biri otomatik tabancayla ateş açtı. Ancak mermiler yatakhanenin duvarına isabet etti. Cabrio kendini yere attı ve ateşe karşılık verdi. Atışı tam isabet kaydetmiş ve adamı göğsünden vurmuştu. Fakat adam yere düşeceğine sadece biraz sendelemişti. İçeri diye bağırdı ekibine ve sürünerek koridora geri döndü. Kapıyı ayağıyla kapattı. Siren sesini bastırmak için bağırdı. Otomatikleri ve kevlar çelik yelekleri var. Plastik mermilerimiz onları yavaşlatmıyor bile. Savaşa çakıyla gitmeye benziyor diye bağırdı Eddie. Yeni bir tarama sesiyle binanın cephesi mermilerle delik deşik oldu ve tüm yapı sarsıldı. Link açılmasını engellemek için kapı kolunun altına bir sandalye sıkıştırdı. Sonra duvardaki siren borusunu sökerek sesi kesti. Daha çok topçu düellosuna mantar tabancasıyla katılmaya benziyor. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 174.